Ayrım 32.
En iyi devlet biçiminin monarşi olduğu Hobbes'un öğretisinin ana bölümü değildir. Öğretinin önemli yanı devlet yetkilerinin mutlak olması gerektiği yolundaki savdır. Bu öğreti ve onun benzeri Rönesans ve Reform sırasında Batı Avrupa'nın geliştirdiği bir öğretiydi. 11. Louis ve 4. Edward, İspanya Kralı Ferdinand ve onların ardılları feodal soyluluğun hızını kesmişlerdi. Protestan ülkelerdeki reform eylemi din dışı yönetime, kiliseden yararlanma olanağı vermişti. 8. Henry, önceki hiçbir İngiliz kralının yararlanamadığı bir güce ulaştı. Fakat reform Fransa'da önceleri karşı etkiye sahipti. Giselerle Hüjenolar arasında krallar hemen hemen yetkisizdi. 4. Henry ile Richelieu, Hobbes'tan az önce mutlak monarşinin temelini atmışlardı. Bu monarşi Fransa'da devrime değin sürdü. İspanya'da 5. Charles, yasama kurumlarından, kontrelerden yararlanmıştı ve 2. Philip kiliseyle ilgili işler dışında mutlak bir yöneticiydi. Bununla birlikte İngiltere'de Püritenler 8. Henry'nin yaptığını bozdular. Onların yaptığı Hobbes'a hükümdara karşı direnmekten anarşi doğduğu kanısını verdi. Her topluluk iki tür tehlike karşısındadır. Bunlardan biri anarşi, ikincisi despotluktur. Püritenler, özellikle bağımsızlar, despotluk tehlikesinin etkisi altında kalmışlardı daha çok. Hobbes'a tersine anarşi korkusuna takılmıştı. Restorasyondan sonra ortaya çıkan ve 1688'den sonra denetimi ele geçiren liberal filozoflar her iki tehlikenin de farkındaydı. Strafford'dan da Anabaptistlerden de hoşlanmıyorlardı. Bu, Locke'u güçlerin bölünmesi ve denetimler dengeler öğretisine götürmüştür. İngiltere'de kral etki sahibi olduğu sürece gerçek bir güç bölünmesi vardı. Daha sonra parlamento en sonunda kabine üstünlük kazandı. Amerika'da kongre ve yüksek mahkeme hükümete karşı durabildiği sürece denetimler dengeler söz konusudur. Fakat yönelim hükümet gücünün artışı yönündedir. Almanya, İtalya, Rusya ve Japonya'da hükümetler Hobbes'un istediğinden daha büyük bir güç sahibi görüntüsündedir. Böylece devletin gücü açısından dünya bütünüyle uzun bir liberallik dönemine ardından Hobbes'un istediği yöne gitmiştir. Şimdiki savaşın, İkinci Dünya Savaşı, sonucu ne olursa olsun devlet işlevlerinin gittikçe artacağı ve ona karşı durmanın gittikçe zorlaşacağı anlaşılıyor. Hobbes'un devleti desteklemek için gösterdiği neden, yani devletin anarşiye tek seçenek olduğu görüşü epey doğrudur. Bununla birlikte bir devlet, geçici bir anarşinin yeğe tutulacağı kadar kötü olabilir. 1789 Fransa'sı ve 1917 Rusya'sında olduğu gibi. Dahası başıboş bir hükümetin tiranlık yönünde eğilimi biraz ayaklanma korkusu olmadan kolay kolay dizginlenemez. Dipnot. O hükümet halkın ayaklanmasından korkmuyorsa frenlenemez. Tiranlık önlenmek isteniyorsa o etmen var olmalıdır. Çevirenin notu. Hobbes'un baş eğmeci tutumu uyruklarca tüm olarak kabul edilirse hükümetler daha da kötü olacaklardır. Siyasal alan için doğrudur bu. Hükümetler ellerinden geldiğince yerlerinden kımıldamak istemezler. Bu ekonomik alanda da doğrudur. Orada da hükümet üyeleri kamu yararına kendilerini ve arkadaşlarını zengin etmeye bakarlar. Hükümetlerin güçleri için tehlikeli saydıkları yeni buluş ya da öğretileri baskı altında tutmaya çalıştığı entelektüel alanda da doğrudur. Sadece anarşinin riskini değil, hükümetlerin kaderi mutlak oluşuyla beliren sertleşmenin ve adaletsizliğin tehlikesini de düşünmeyi gerekli kılan nedenler bunlardır. Hobbes'un artamları, meziyetleri, o eski siyasal kuramcılarla karşı karşıya getirildiğinde daha açık görülür. Bir kez, boş inançtan bütünüyle bağımsızdır Hobbes. Adem ve Havva'ya cennetten kovulduklarında neler olduğuna kafa yormaz. Açık ve mantıklıdır. Doğru ya da yanlış, tümüyle kuşkulu kavramlar kullanmayan, anlaşılır bir ahlak dizgesine sahiptir. Çok daha sınırlı kalan Machiavelli dışında siyasal kuram üzerinde ilk kalem oynatan kişidir. Yanlış işlemişse düşüncesi temelle gerçek dışı ve fantastik olduğundan değil, aşırı derecede yalınlığa indiğinden işlemiştir. Bu nedenle hala hayırlamaya, reddetmeye değer bir kişidir. Hobbes'un metafiziğini ve ahlak dizgesini eleştirmeksizin ona karşı söylenecek iki söz vardır. 1. Hobbes ulusal çıkarını daima ön planda tuttuğunu ve örtük olarak tüm yurttaşlarının belli başlı çıkarının aynı olduğunu düşünmüştür. Marx'ça toplumsal değişmenin nedeni sayılan sınıflar arası çatışmanın önemini anlayamamıştır. Bu, monarkın çıkarlarının aşağı yukarı onun uyruklarıyla özdeş olduğu görüşüyle bağlantılıdır. Dehşetli bir savaş zamanında çıkarlar birleşir. Fakat barış zamanında bir sınıfla öbürü arasında büyük çıkar çatışmaları görülebilir. Böyle bir durumda anarşiden kaçmanın en iyi yolunun hükümdarın mutlak gücünü savunmak olduğu her zaman doğru bir düşünce değildir. Gücü bölerek ödün vermek iç savaştan kaçınmanın tek yoludur. İngiltere'de o sıralar olup bitenler bu hususu Hobbes'a anlatabilirdi. 2. Hobbes'un öğretisinin yok yere sınırlı kaldığı başka bir nokta devletler arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Savaş ve fetih hariç devletler arası ilişkileri düşündürecek herhangi bir şey yoktur Levitian'da. Onlar da aralıklı ilişkilerdir. Bu, Hobbes ilkelerine göre uluslararası bir hükümetin yokluğundan doğar. Çünkü devletlerin ilişkileri hala doğan durumdadır. Bu durum bütün devletlerin bütün devletlere karşı savaşı için doğrudur. Uluslararası anarşi var oldukça ayrı ayrı devletlerde artan etkinliğin insanlık yararına olduğu söylenemez. Devletlerin kendi başına gelişmesi savaşın vahşiliğini ve yakıcılığını arttırır. Hobbes'un öne sürdüğü her kanıt geçerli olduğu sürece uluslararası hükümetin lehinedir. Böylece ulusal devletler var olup birbirleriyle savaştıkça sadece yetkinsizlik sürdürebilir insan ırkını. Devletlerin savaş niteliğini savaşı önleyecek bir araca sahip olmadan ıslah etmek evrensel yıkıma çıkan bir yoldur. 9. Konu Descartes. René Descartes 1596-1650 genellikle sanırım haklı olarak modern felsefenin kurucusu sayılır. Yüksek felsefi yeteneğe sahip ve görüşü yeni fizik ve gökbilimin etkisinde kalmış ilk kişi odur. Pek çok skolastik yana sahip olan Descartes, kendinden önce gelenlerin koymuş olduğu temelleri benimsememiş, yeniden eksiksiz bir felsefi yapı kurmaya çalışmıştır. Aristoteles'ten bu yana görülmemiş şey değildi bu ve bilimdeki ilerlemeden doğmuş bu güven duygusunun işaretiydi. Bir tazelik vardır Descartes'in yapıtında. Platon'dan beri hiçbir filozofun yapıtında bulunmayan bir tazelik. Arada yaşayan filozoflar, Platon'u izleyen, felsefeyi daha çok geçim aracı yapmış öğreticilerdi. Descartes bir öğretmen olarak değil, bir araştırıcı, bir bulucu ve bulduğunu aktarmaya meraklı bir kişi olarak kalem kullanır. Onun üslubu kolay ve iddiasızdır. Öğrencilerden çok zeki insanlara seslenir. Dahası olağanüstü bir çekiciliğe sahiptir. Modern felsefe için öncüsünün bu denli hayranlık verici, edebi bir üsluba sahip olması büyük bir şanstır. Descartes'in ardılları gerek Avrupa'da gerekse İngiltere'de Kant'a değin Descartes'in profesyonel olmayan karakterini korumuştur ve bu kişilerden kiminin üslubu Descartes üslubunun artamına meziyetine sahiptir. Descartes'in babası Bretagne parlamentosu üyesiydi ve orta çapta bir araziye sahipti. O ölünce Descartes, kalan malları satarak elde ettiği parayı işe yatırdı ve yılda 6-7 bin franklık bir gelir sağladı. 1604 yılından 1612 yılına değin La Flèche Jesuit Koleji'nde okuyan filozof, zamanın üniversitelerinin çoğunda edineceğinden daha sağlam modern matematik bilgisi edindi. 1612'de Paris'e gitti. Oradaki toplumsal yaşamı sıkıcı buldu. Saint-Germain'deki Faubourg kentine çekilip geometri üzerine çalışmaya başladı. 1617 yılında Hollanda ordusuna katıldı. Hollanda o sırada barış dönemi yaşadığından anlaşıldığına göre 2 yıl rahatsız edilmeden düşünebilme olanağı buldu. Bununla birlikte 30 yıl savaşlarının ortaya çıkışı Bavarya ordusuna yazılmasına yol açtı. 1619. 1619-1620 kışında yazdığı Yöntem Üzerine Konuşmalar adlı yapıtında tanıtladığı deneyimi Bavarya'da yaşadı. O kış hava çok soğuktu. Descartes bir sabah sobanın yanına sokularak, yanı başına kurulduğu ısıtma aracının soba olduğunu söylerse de açıklayıcılar bunun olanaksızlığını ileri sürer. Yine de eski Bavarya evlerini bilenler beni Descartes'a inanabileceğimiz konusunda bizi temin etmişlerdir. Gün boyu düşünmüş, anlatımına göre sobanın başından kalkınca felsefesini de tamamlamıştı. Bu savı sözel olarak almak zorunda değiliz. Sokrates bütün gün kar içinde düşünürmüş. Descartes'in zihni ise sadece ılık havada çalışırmış anlaşılan. 1621 yılında savaşmayı bırakıp İtalya'yı kısa bir ziyaretten sonra 1625'te Paris'e yerleşti. Arkadaşları daha o uyanmadan dayanırlardı kapısına. Öğleden önce pek ender kalkardı. 1628'de Hujenoların kalesi La Rochelle'i kuşatan orduya katıldı. Bu serüven sona erince de belki eziyet riskinden kurtulma amacıyla dipnot, Katoliklerin o dönem Fransa'sında Protestanlara ettikleri eziyet. Hollanda'ya yerleşmeye karar verdi. Çekingen bir adamdı. Katolikliğe bağlıydı. Galileo türünden itizalcıydı. Kimi Galileo'nun ilk gizli lanetlenmesini Descartes biliyordu derler. 1616 yılındaydı lanetlenme olayı. Her neyse, üzerinde çalışmakta olduğu Dünya adlı bir yapıtı yayınlamaya karar verdi. Bu kararın nedeni, kitabın iki itizalcı öğretiyi savunmuş olmasıydı. O, öğretilerden biri dünyanın dönüşü, öteki ise evrenin sonsuzluğuydu. Kitap bütün olarak hiçbir zaman basılmamış, ölümünden sonra parçalar halinde yayınlanmıştır. 1629 ile 1649 arasındaki 20 yılı Fransa'ya yaptığı birkaç ve İngiltere'ye yaptığı bir kısa iş gezisi dışında Hollanda'da geçirdi. 17. yüzyılda Hollanda'nın düşünce özgürlüğüne yer veren bir ülke olarak önemini abartmamak olanaksızdır. Hobbes kitaplarını orada bastırmak zorunda kaldı. Locke, İngiltere'de 1688 yılından önceki 5 kötü tutuculuk yılında oraya sığınmıştı. Boyle, sözlük yazarı, orada yaşamayı gerekli bulmuştu. Spinoza başka bir ülkede güç çalışabilirdi. Descartes'in çekingen bir kişi olduğunu söylemiştim. Fakat belki çalışmasını erinç huzur içinde sürdürebilmesi için rahatsız edilmek istenmediğini söylemekle daha yumuşak bir anlatım kullanmış olacağım. Din adamları, özellikle Cesyütler için sadece onlar erkteyken, iktidardayken değil, Hollanda'ya göçtükten sonra bile daima iyi şeyler söylemişti. Psikolojisi karanlıktır. İçten Katolik olduğunu ve kiliseyi modern bilime Galileo örneğinde olduğundan daha az düşman bir tutum takınma konusunda ikna etmek istediğini düşünmeye eğilimliyim. İkna hususu kendi çıkarlarına olduğu denli kilisenin çıkarlarını da ilgilendiriyordu. Sünniliğinin sadece siyasal olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Bu olanaklıysa da en belkili muhtemel görüş değildir kanısındayım. Hollanda'da bile Descartes, Roma kilisesinde değil Protestan yobazlardan gelen sıkıcı saldırılara hedef olmuştu. Görüşlerinin tanrı tanımazlığa götürdüğü söyleniyordu. Fransız büyükelçisiyle Orange Prensi olmasaydı mahkemeye verilecekti. Bu saldırı başarıya ulaşmadığından bir başka ve daha az dolaysız olanına geçildi birkaç yıl sonra. Leiden Üniversitesi yetkilileri Descartes'tan olumlu ya da olumsuz söz edilmesini yasakladılar. Yine Orange Prensi girdi araya ve üniversiteye aptallık etmemesini söyledi. Olay, Protestan ülkelerde kilisenin devlete baş eğmesinin ve uluslararası olmayan kiliselerin nispi güçsüzlüğünün yararlarını gösterir. Ne yazık ki Stockholm'deki Fransız Büyükelçisi Chanut aracılığıyla Descartes, İsveç Kraliçesi Christina ile mektuplaşmaya girişti. Christina tutkulu ve bilgili bir kadındı. Kraliçe olarak kendinde büyük adamların vaktini ziyan etme hakkını görüyordu. Descartes, Christina'ya sevgi üzerine bir deneme gönderdi. Bu, Descartes'in o zamana kadar az çok ihmal ettiği bir konuydu. Onun kraliçeye gönderdikleri arasında ruhun tutkularına ilişkin bir yapıt da vardı. Bu yapıt aslında Palatinus Elektörü Prenses Elizabeth için yazılmıştı. Gönderilen yazılar Christina'nın Descartes'i kendi sarayına çağırmasına yol açtı. Descartes önce direndi, sonunda razı oldu. Kraliçenin gönderdiği bir savaş gemisine binerek İsveç'e hareket etti. 1649. Kraliçe Descartes'tan her gün ders almak istedi. Ancak derse sabahın 5'inde vakit ayırabiliyordu. Erken kalkmaya alışmamış, narin vücutlu bir kişi için İskandinav yakışında erken kalkmak iyi bir şey değildi. Ayrıca Şanut tehlikeli biçimde hasta olmuş ve Descartes ona bakmak zorunda kalmıştı. Büyükelçi kurtuldu fakat Descartes hastalanıp öldü. 1650. Hiç evlenmemiş, ancak 5 yaşında ölen gayrimeşru bir kızı olmuştu. Bu ölüm her zaman yaşantısının en üzücü olayı kaldı. İyi giyinir ve kılıç takardı. Çalışkan değildi. Az çalışır ve az okurdu. Hollanda'ya gittiğinde yanına arasında İncil ve Akinolu Thomas'ta olan birkaç kitap almıştı sadece. Yapıtları kısa çalışma saatlerinde büyük bir zihin yoğunlaşması ile yazılmıştır anlaşılan. Gentleman, bir amatör görünüşünü korumak için olduğundan daha az çalışmış olduğunu ileri sürmüştü olabilir. Başka türlü başarılarına inanmak pek olanaklı değildir. Descartes bir filozof, bir matematikçi ve bir bilim adamıydı. Çalışması felsefe ve matematikte üstün bir öneme sahipti. Bilimde notu iyiyse de çağdaşlarının kimisi denli üstün değildir. Geometriye büyük katkısı, bütünüyle son biçiminde olmasa da koordinat geometrisini bulmasıydı. Sorunu çözümlemiş sayarak bu sayımın sonuçlarını inceleyen çözümleme yöntemini o kullanmıştı. Cebiri geometriye uygulamıştı. Cebir ve geometriyle daha önce bazı kişiler de uğraşmıştı. Birincisiyle antik çağda bile uğraşanlar vardı. Descartes'ta özgün olan koordinatların kullanılışıydı. Yani bir düzlem üzerindeki bir noktanın onun iki belirli çizgiden olan uzaklığıyla ölçülmesiydi. Bu yönteme bütün gücünü kazandıran Descartes değildir. Fakat o yöntemin gelişmesini kolaylaştırmıştır. Bu Descartes'in matematiğe yaptığı tek değil fakat en önemli katkıdır. Bilimsel kuramlarını ortaya koymuş olduğu Principia Philosophiae, felsefenin ilkeleri, 1644 yılında yayınlanmıştır. Bununla birlikte onun geometriye olduğu ölçüde optiği de ele alan felsefi denemeleri 1637 vardır. Yapıtlarından biri Jenny'nin biçimlenmesi adını taşır. Harvey'in kan dolaşımı üzerindeki buluşunu hoşnutlukla karşılamıştı. Tıpta da önemli buluşlar yapmayı umuyordu. Bu umudu boşa çıkmıştır. İnsanların ve hayvanların bedenini makine olarak görmüş ve hayvanları bütünüyle fizik yasalarına göre devinen ve duyguyla bilinçten yoksun otomatlar saymıştır. Erkekler farklıdır. Onlar beyindeki kozalaksal bezde bulunan bir tine ruha sahiptirler. Tin canlarla animus spirit ilişki kurar ve bu ilişki sonucu tinle beden arasında karşılıklı bir etki doğar. Evrendeki eylem miktarı değişmezdir. Böylece tin ona etki edemez. Fakat eylemin hayvansal canların yönünü ve sonuçta dolaylı olarak hayvan bedeninin öbür bölümlerini de değiştirebilir. Kuramının bu bölümünü, okulu, önce Hollandalı izlemeni Gullings, daha sonra Malebranche ve Spinoza bir yana bırakmıştır. Fizikçiler dünyadaki devinim miktarının verilen bir doğrultuda değişmez olduğunu belirten enerjinin sakımı ilkesini bulmuşlardı. Bu ilke zihnin maddeye etkimediğini gösterdi. Böyle düşünüyordu Descartes da. Descartes okulunda genellikle kabul edildiği gibi bütün fiziksel eylemin bir çarpmadan doğduğu kabul edilirse dinamik yasaları maddenin devinilerini belirlemeye el verir ve zihnin etkisine yer kalmaz. Bir güçlük çıkarır ortaya konu. Kolum devinmesini istediğim zaman devinir. İsteğim zihinsel bir görüntüdür, fenomendir. Kolumun eylemi ise fiziksel. Zihinle madde birbirine karşılıklı etki edemiyorsa, vücudum niye sanki zihnim kendisine denetliyormuşçasına devinmektedir? Gölinex, çift saat kuramı adıyla bilinen bir karşılık bulmuştu. Çift saat kuramı. İkisi de zamanı tam olarak gösteren iki saatiniz bulunduğunu varsayın. Saatlerden biri saati işaret edince öbürü çalsın. Saatlerden birini görüp öbürünü işitince birinin öbürünün çalmasına neden olduğu sonucuna varacaksınız. zihin ve beden içinde aynı şey söz konusudur. Zihin de beden de birbirine uyması için zamanca birbirlerine göre Tanrı tarafından ayarlanmışlardır. Böylece istemimle ilgili olarak salt fiziksel yasalar kolumun devinmesini sağlar. İstem her nedenle bedenim üzerinde gerçekten devinmemişse de. Doğallıkla bu kuramda güçlükler vardı. Önce çok garip bir kuramdı o. Sonra fiziksel diziler doğal yasalarla somut biçimde belirlendiğinden ona koşut olan zihinsel diziler de aynı biçimde belirginci, determinist olmalıydı. Eğer kuram geçerliydiyse her beyinsel görünüşün kendisine karşılık zihinsel bir görünüşe çevrilebileceği bir tür sözlük olanaklı olacaktı. İdeal bir hesap makinesi beynin görünüşlerini dinamik yasalarıyla hesap edip onunla birlikte yürüyen zihinsel görünüşü sözlük aracılığıyla çıkarsayabilir. Dahası sözlük olmaksızın da hesap makinesi sözcükleri ve eylemleri çıkarsayabilir. Çünkü bunlar bedensel devinilerdir. Bu görüşü Hristiyan ahlak sistemi ve günahın cezalandırılması görüşüyle uzlaştırmak güçtür. Yine de bu sonuçlar hemen açığa çıkmadı. Kuram iki artama meziyete sahip görünmekteydi. Onlardan biri T'nin bir anlamda bütünüyle bedenden bağımsız sayılmasıydı. Beden T'ni hiçbir zaman deviniye geçirmiyordu. İkinci artamı kuramın bir töz başka bir töze etki edemez genel ilkesine meydan vermesiydi. Zihin ve madde iki tözdü. Onlar birbirine o denli benzemezdi ki karşılıklı etki kavranamaz görünürdü. Golinex kavramı, karşılıklı etkinin gerçekliğini hayırlarken, reddederken görünüşü açıklamış oluyordu. Mekanikte Descartes ilk eylem yasasını kabul eder. Bu yasaya göre kendi başına bırakılan bir cisim bir doğru boyunca değişmez bir hızla devinecektir. Sonradan Newton'un çekim kuramında görüldüğü gibi uzaktan eylem yoktur. Boşluk diye bir şey, atom yoktur. Bütün karşılıklı eylem çarpışmadan doğar. Yeter ölçüde bilgimiz olsaydı kimya ve biyolojiyi mekaniğe indirgeyebilecektik. Aristoteles'in üç tin düşüncesinin gerekimi yoktur. Sadece onlardan biri rasyonel tin, o da yalnız insanda vardır. Teolojik kınamadan kaçınma yolunda gerekli ihtiyatla Descartes, Platon öncesi filozoflardan bir bölümüne benzemeyen bir kozmogoni geliştirir. Descartes'a göre dünyanın İncil'deki yaratılış, tekvin bölümünde öykülendiği gibi yaratıldığını bilmekteyiz. Fakat onun nasıl doğal olarak gelişmiş olabildiğini görmek ilginçtir. Descartes, bir çevrintiler biçimlenmesi kuramı geliştirmiştir. Gezegenleri kendisiyle birlikte çeviren doluluk içinde görkemli bir çevrinti kuşatmıştır Güneş'i. Kuram çok ustalıklıdır. Fakat gezegen yörüngelerinin neden dairesel değil de eliptik olduğunu açıklamaz. Descartes kuramı Fransa'da genellikle kabul edilmiş ve yavaş yavaş Newton kuramıyla saf dışı bırakılmıştır. Newton'un Principia'sını ilk kez İngilizce olarak yayınlayan Coates, açık olarak çevrinti kuramının tanrı tanımazlığa yol açtığını, oysa Newton'un gezegenleri güneşe doğru devindirecek bir tanrıya gereksinim gösterdiğini ileri sürmüştür. Bu temelde Coates, Newton'un yeğlenmesi gerektiğini düşünür. Yapıtları bütündür. Şimdi Descartes'in salt felsefe açısından önemli iki kitabına geliyorum. Yöntem Üzerine Konuşma 1637 ve Düşünceler 1642. Büyük ölçüde birbirine yaklaşan bu betikleri ayrı ayrı ele almak zorunda değiliz.